Bugün karmaşık yürekler diye bir vaaz serimiz başlıyor. Ve bu biraz dizi gibi oldu, tamam mı? Yani biz Hazreti Yakub'un hayatı çalışacağız birlikte önümüzdeki 6-7 hafta boyunca. Bu Tevrat'tan gelen gerçek bir hikaye. Tevrat'tan yani yaratılış kitabından gelen gerçek bir hikaye ve Yakub'un hikayesi anlatacağız. Yakub kimdi? Aslında size bir resim göstereceğim. Bunu anlatmak için. Bir daha. Okay. Şimdi Hazreti İbrahim var. Tamam mı? Onu tanıyor muyuz? Büyük İbrahim, büyük Tanrı adamı. Tanrı onu çağırdı. Dedi ki seni bereketleyeceğim ve senin soyundan biri doğacak ki bütün dünyayı kurtaracak. Ve Tanrı İsa Mesih'ten bahsediyordu, konuşuyordu o zaman. O zaman bu bereket, bu vaat İbrahim'e geldi. İbrahim'in iki oğlu oldu. Acaba bu vaat hangisine geçecekti? Hangisine geçecekti? İsmail'e değil, İshak'a geldi. Tamam mı? O zaman İbrahim'in ikinci oğluna İshak'a geldi. Tanrı İshak'ı seçti. Bu vaat ondan devam edecekti. Tamam, onun soyundan İsa Mesih gelecekte doğacaktı. Şimdi İshak'ın da Rebeka ile evlenmiş ve bu hikaye burada başlıyor. Yaratılış 25. Yaratılış 25 ve ayet 19. İbrahim'in oğlu İshak'ın öyküsü. İshak, Aram'la Lavan'ın kız kardeşi, Padan Aram'la Betuel'in kızı Rebeka'yla evlendiğinde 40 yaşındaydı. Tamam, şimdi Haran, Rebeka Haranlıydı. Yani bizim buralı, tamam mı? Haran Türkiye'de. Aslında neredeydi? Şanlıurfa'nın güneydoğunda. Orada Altınbaşak diye bir köy var. Ve aslında o tarihi Haran kentiydi. Ve büyük bir kent sayılıyordu o günlerde. Ve Rebeka oradan geldi. Ve kendisi de Lavan'ın kızı. Dave, şeye dönebilir miyiz? Şimdi hikaye, ailesini anlatmak istedim biraz. İşte tamam. Şimdi İbrahim'in bir erkek kardeşi vardı, Nahor. Onun oğlu Lavan orada Haran'da oturuyordu. Ve aslında Rebeka Lavan'ın kız kardeşiydi. Tamam mı? Lavan'la tanışacağız birkaç bölüm sonra. O tam bir mafya babası. Tamam mı? Berbat bir adam. Onunla tanışacağız ama yani aslında bir altın kural var dünyada. Belki biliyorsunuzdur. Asla bir mafya babasının kızıyla evlenme. Ama göreceğiz ki Yakup bunu yapıyor. Bir defa değil, iki defa. Tamam mı? Onu da göreceğiz. O zaman hikaye böyle gelişiyor. İshak Rebeka ile evlendi. Haran'dan ayrılıp yani Tanrı'nın vaat edilen ülkeye doğru gidiyorlar. Rebeka birkaç sebepten dolayı mutsuz bir kadın. Tamam mı? Birincisi şudur. Yani kentten ayrılıp yürük oldu. Bir kadın için zor bir şey. Yani koskoca bir kente büyüdü. Şimdi bu adamla evlenip gelin gitti. Hiçbir yere. Yani onlar göçebe çoban olarak çadırlarda yaşıyorlar. Geçen hafta Paris Hilton Türkiye'ye geldi ya. Hayal edebiliyor musunuz? Yani manşet şöyle. Paris Hilton yürük oldu. Hayal edebiliyor musunuz? İmkansız. Rebeka da şöyleydi. Büyük kentten geldi. Şimdi çadırlarda oturuyor. Mutsuz. Aynı zamanda kendisi gurbette yaşıyor. Gurbette, baba ocağından uzak, Türkiye'den uzak yaşıyor. O yüzden de mutsuz. Yani herkes yabancı, herkes yabancı bir dilde konuşuyor. hiçbir şey anlamıyor. Kendisi yani silah özlemi çekiyor, değil mi? Üçüncü sebepten mutsuz, kendini büyük bir baskı altında hissediyor bu kadın. Neden? Çünkü Tanrı Hazreti İbrahim'e dedi ki, senin çocukların çocukları çoğalacaklar, bol olacaklar. Göklerin yıldızları kıyıların kumu kadar çoğalacak. Tanrı böyle bir vaat verdi. Şimdi bu kadın, ondan ağır bir beklenti var çocuk yapsın diye. Herkes bekliyor. Ne zaman çocuk yapacak bu kadın? Ne zaman? Her ay bekliyorlar haber için, tamam mı? Ve aslında bir problem var burada. Rebecca kısır. Rebecca kısır. Çocuk doğuramaz. 20 yıldır beklediler. 20 yıldır dua edip bekliyorlardı. Ve hiç çıt yok. Tamam mı? Ve daha da beteri, İshak'ın abisi İsmail bu süreçte 12 çocuk doğurdu. 12 çocuk yaptı. Yani adam malı götürüyor. Abartıyor yani, değil mi? Maşallah, ama yine de gerginlik var burada. Kıskanç var burada. Rekabet var burada. Ve bu sebeplerden dolayı Rebecca çok mutsuz bir kadın. Anlatabiliyor muyum? Ve bu önemli bizim hikayemiz için. Çünkü gittikçe Rebecca aşırı kontrolcu, manipüle edici, kurnaz, çıkarcı bir kadın olacak. Ve hem Rebecca'nın hem oğlu Yakub'un, bizim kahramanımızın pratik zekası gelişecekti. Ve aslında Rab'e güvenmeyen, kendi planlarını güvenen insanlar olacaklardı. Ve bu da kötü bir şey olacaktı. Ve bundan dolayı Yakub'un başına büyük sıkıntılar gelecekti. Tamam mı? O zaman arka plan şöyle. Dizimiz devam edecek. Ama bu gerginlik, bu rekabet nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Okumaya devam edelim. Ayet 21. İshak karısı için Rab'e yakardı. Bu güzel bir şey. Kocalar, karılarınız için dua edin. Ve karın yoksa bir karı için dua edin. Şimdi İshak karısı için Rab'e yakardı. Çünkü karısı kısırdı. Rab İshak'ın yakarışını yanıtladı. Rebecca hamile kaldı. Çocuklar karnında itişiyordu. Rebecca, nedir bu başıma gelen diyerek Rab'e danışmaya gitti. Rab onu şöyle yanıtladı. Rahminde iki ulus var. Senden iki ayrı halk doğacak. Biri öbüründen güçlü olacak. Büyüğü küçüğüne hizmet edecek. Yani nihayet mucizevi bir şekilde Rebecca hamile kaldı. Gerçekten bir mucize, ama bir tek çocukla değil, ikizle. Ve çocuklar karnında itişiyordu. Ve bu Rebecca'ya rahatsız edince Rab'e gitti ve sordu. Nedir bu başıma gelen? Ve Rab ona bir vaat verdi, bir söz verdi. Rab dedi ki, rahminde iki ulus var. Senden iki ayrı halk doğacak. Yani ayrı yönlere doğru gidecekler bu iki çocuk. Biri öbüründen güçlü olacak ve büyüğü küçüğüne hizmet edecek. Şimdi bu o kültürde bunlar tamamen kültüre aykırı ve mantığa aykırı sözlerdi. Çünkü o kültürde hak kimin? İlk doğanın. İlk doğan çocuğun bir hakkı vardı. Tamam mı? Ve aslında ilk oğlun hakkı neydi? O kültürde babasının bütün malından iki pay alacaktı. Ailenin başına çıkacaktı. Ve halkın ruhsal önderi olacaktı ilk doğan çocuk. Ve bu ailede özellikle İbrahim'in soyunda İbrahim'e verilen vadi miras alacaktı. Yani Mesih onun soyundan gelecekti. Tamam mı? Şimdi iki çocuk var ve Tanrı Rebecca'ya diyor ki, büyüğüne değil küçüğüne bu bereket vereceğim. Ve bu Rebecca için bu şok yaratıcı bir şey olmalıydı. Çünkü hem kültüre aykırı, yani kültürsel değerlerine aykırı, hem de mantığa aykırı onlar için. Bizim için problem yok. Ama onlar için büyük bir şeydi. Ve Tanrı bazen mantığa aykırı bir biçimde, geleneklerimize aykırı bir şekilde çalışıyor. Tanrı bağımsız. Tanrı bizden üstün. Tanrı hükümdar ve neler yapmak istediğini yapar ve yapabilir. Onun bir seçme hakkı vardır. Tamam, o zaman hikaye devam ediyor. Ayet 24. Doğum vakti gelince Rebeka'nın ikiz oğulları oldu. İlk doğan oğlu kıpkırmızıydı ve tüylüydü. Kırmızı bir cüpeyi arındırıyordu. Adını İsav koydular. İsav demek tüylü. Aşırı bir derecede tüylü. Sonra kardeşi doğdu. Eliyle İsav'ın topuğunu tutuyordu. Bu yüzden İshak ona Yakup adını verdi. Yakup demek topuğu tutan. Rebeka doğum yaptığında İshak 60 yaşındaydı. Yani 20 yıl beklediler. Çocuklar büyüdü. İsav kırları seven usta bir avcı oldu. Yakup ise hep çadırda oturan sakin bir adamdı. İshak İsav'ı daha çok severdi. Çünkü onun getirdiği av etlerini yerdi. Rebeka ise Yakup'u severdi. Şimdi ikizlerimiz vardı. Biri kıpkırmızı ve tüylü Esav. Biri sakin bir çocuk Yakup. Tamam mı? Bu çocuklar nasıldı? Aslında Esav er kişiydi. Tamam mı? Kaslı, baba yiğit, tüylü, iri yarı, testosteron bol. Aslında Recep İvedik gibi. Eyvallah. Bizim kahramanımız. Adam olunca avcı oldu. Motora biner. Bagdad Caddesi'nde 180'le gider. Vahşi, macera perest, kırmızı et yiyen, asıl erkek. Ona maşallah herkes derdi. Erkeğin ta kendisi, erkeğin kitabını yazan oydu. Aslında yazmak bilseydi, bilmiyorum. Babası tabii ki onu daha da sevdi. Çünkü İshak sevdiği kişi iştahına göre seçerdi. Tamam mı? Esav. Yakup ise kahramanımız daha sakin bir adamdı. Yakup'ta tüy yok. Kas yok. Acaba testosteron da yok mu? Aşırı derecede annesine düşkün. Anne kuzusu. Hanım evladı. Süt çocuğu. Anne! Diyen bir çocuk. Yatak odası düzenliydi. Avcılıktan uzak duruyordu. Ya kan mı döküyorlar zavallı hayvancılıkları? Yani aynen öyle. Muhtemelen şiir yazmaya tercih ederdi. Muhtemelen örgü örerdi. Ve biliyoruz ki yemek yapmayı severdi. Birazdan göreceğiz. Onun mercimek çorbası mükemmeldi. Yakup'un ismi topuk tutan. Ne anlamına geliyor İbranice'de? Topuk tutan aslında demek hilekar, entrikacı, manipüle eden, dolandırıcı, kurnaz, tilki gibi, çakal gibi. Pek hoş bir isim değil. Hilekar yani yalancı. Öyle bir isme sahipti bu çocuk. Esav demek tüylü. Daha basit. Bence Yakup'un en sevdiği şarkısı annesinden öğrenme Sertab Erener'in bir çaresi bulunur. Çünkü onlarda çok yüksek pratik zekası vardı. Yani annesi çocukken şöyle söylerdi bence. Bir çaresi bulunur elbet canım, yeniden yaşamın. Bir çaresi bulunur elbet canım, bir uyuyup uyanalım. Tamam mı? Çünkü her zaman Yakup bir çare bulabildi. Pratik zekası çok yüksekti. Hilekar, entrikacı. Anlatabiliyor muyum? Esav'ın en büyük yeteneği aynı zamanda en büyük zaafiydi. Dürtüsellik, atılganlık. Yani düşünmeden hareket eden bir adam. Yakup'un en büyük yeteneği aynı zamanda onun en büyük zaafiydi. Hepimiz için bu doğru değil mi? Onun için pratik zekası, kurnazlık, hüner. En büyük yetenek aynı zamanda en büyük günah. İkizlerimiz tamamen zikt karaktere sahiptiler değil mi? İşte ikimiz. Şimdi okumaya devam edelim. Şimdi okuyacağımız parça Talmud'a göre yani eski Yahudi geleneklere göre İbrahim'in ölümünde gerçekleşti. Yani çocuklar 15 yaşındayken, ikizler 15 yaşındayken. Tamam mı? Öyle düşünelim. Ayet 29. Bir gün Yakup çorba pişirirken ki İbraniler için biz bir insan ölünce, vefat edince ne pişiriyoruz? Helva. Değil mi? Helva veriyoruz, yediriyoruz. Onlar için mercimek yediriyorlar. Bir kişi ölünce. O yüzden belki İbrahim'in ölümünde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Çocuklar bir gün Yakup çorba pişirirken Esav avdan geldi. Aç ve bitkindi. Yakup'a lütfen şu kızıl çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim dedi. Bu nedenle ona Edom adı da verildi. Edom demek kırmızı, kızıl. Çünkü adam kırmızı, hem de çorba kırmızıydı. Yakup, önce sen ilk oğlu hakkını bana ver diye karşılık verdi. Esav, baksana açlıktan ölmek üzereyim dedi. İlk oğlu hakkının bana ne yararı var? Yakup, önce ant iç dedi. Esav ant içerek, imza atarak ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı. Yakup İsav'a ekmekle mercimek çorbası verdi. Esav yiyip içtikten sonra kalkıp gitti. Böylece İsav ilk oğulluk hakkını küçümsemiş oldu. Şimdi iki gönüllü lazım. Biri İsav olacak. Bakıyorum şimdi. En iri yarı adam kim? Hüsnü abi. Gel bakalım. Sen de İsav olacaksın. İşte kıpkırmızı. Tamam. İsav ava çıktı. Ama bugün hiçbir şey yakılamamış. Hiçbir şey. O zaman eve geldi sinirli. Çünkü hiçbir şey yakalamamış. Aç ve yorgun. Bitkin. Tamam mı? Sinirlisin. Biraz sinirli ol. Tamam işte tamam. Şimdi Yakup da lazım bana. Can gel bakalım. Mercimek çorba pişiriyor. Eyvallah. Seni şuraya alayım. Tamam. Pişir bakalım. Kokular gelsinler bize. Tamam. Şimdi Esav aç, bitkin ve sinirli. Tamam mı? Eve geliyor. Tam erkek yani. Yani karnım açken hiçbir şey düşünemiyorum. Değil mi? Bak, yemek. Doğru mu? Yemek. Şimdi. İşte geliyor eve. Gözleri kararıyor. ve ava giden avlanır. Çünkü Yakup her zamanki gibi fırsatçı, menfaatçı, kurnaz, abisine şantaj yapıyor. Her zaman bu adamdan nasıl faydalanabilirim acaba diye bir kafası var. Tamam mı? Ve pazarlık yapmaya başlıyor abisiyle. Nahim, kim biliyor ki aslında açken pazarlık, alışveriş yapılmaz. Kesinlikle. Şimdi pazarlık yapmaya başlıyor kurnaz çocuğumuz. Ve İsaf hayat boyunca sahip olacağı ayrıcalığını, bereketini anlık bir zevk için sattı. Tamam mı? İmzasını attı. Söz verdi. Ve sattı. Bir kase mercimek çorba için. Tabii ki mercimek çorba güzel. Ama bir soru soracağım size. Eğer İsa Mesih ile mercimek çorbası arasında seçmek zorunda kalırsanız hangisini seçeceksiniz? İsa Mesih mi? Mercimek çorbası mı? Önemli bir soru. Bunu unutmayalım, tamam mı? Adam mercimek çorbası seçiyor. Böylece Esau ilk oğluk hakkını küçümsemiş oldu diye yazılıyor. Yani hor gördü. Değer vermedi. Aynen öyle. Çorbadan daha değersiz gördü. Tamam beyler, siz oturabilirsiniz. Bu hikayeden üç çok çok çok önemli gerçek öğreneceğiz. Tamam mı? Bu hikaye çok önemli bir hikaye ve bundan üç önemli gerçek öğrenmiş olacağız. Birincisi, birinci gözümüze çarpan şey Yakup'un seçilmişliği. Yani burada iki adam var ve Tanrı biri seçti. Öbürünü seçmedi. Ve bu bize, beyinlerimize zor gelebilir. Yani Tanrı biri seçti, Yakup'u seçti. Abisini seçmedi. Yeni anlaşmada, Romalılar bölümünde Pavlos, Elçi Pavlos bir yorum yazıyor bunun hakkında. Ne diyor? Diyor ki, ayrıca Rebeka bir erkekten, atımız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. Henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı bir seçim yaptı. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün diye yazılıyor. Yazılmış olduğu gibi Yakup'u sevdin, Esav'dan ise nefret ettin. Tamam mı? Pavlus'un yorumu bu hikaye hakkında şudur. Peki Tanrı bu seçimi neye dayanarak yaptı o zaman? Yani iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı birini seçti. Neye dayanarak bu seçim yaptı, bu karar verdi Tanrı? Benim bir çocukluk arkadaşım var. Fraser diye. Size bir resim göstereceğim. Biz birlikte büyüdük. Aslında kardeş gibiydik. Bizim ailelerimiz az çok aynı. Aile düzenimiz az çok aynıydı. Tamam mı? Birlikte büyüdük. Çok yakın arkadaştık. Her şey birlikte yaptık. İkiz gibi aslında. Hem de ikimiz de kel şimdi. 17 yaşındayken, aynı okuldayken, aynı arkadaş çevresindeyken ben İsa Mesih'e iman ettim. Yeniden doğdum, vaftiz oldum ve Mesih'i takip etmeye karar verdim. 17 yaşındayken. Fraser etmedi. Etmedi. Şimdi, Kutsal Kitap'a göre Tanrı beni seçti. Ama niye? Belki Ben daha iyi bir kişi olduğum için beni seçti. Ve Fraser daha kötü bir kişi olduğu için onu seçmedi. Ama gerçeği biliyorum. Dobra dobra konuşmak gerekirse, ikimiz de günahkardık. İkimiz de çok pis şeyler yaptık birlikte. Ben ondan bir zerre kadar daha iyi değilim. Onu biliyorum. Daha da kötüyüm aslında. O zaman benim iyiliğime göre Tanrı bu seçim yapmadı. Efesliler kitabında Efesliler 1:4. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. İyi ya da kötü bir şey yapmadan önce kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Tanrı'nın belli bir planı vardı. Sen neden buradasın bugün? Koskoca İstanbul'da 15 milyon kişi arasında siz buradasınız. Dün sen vaftiz oldun. Tanrı seni seçti. Seni kendine çekti, çağırdı, istedi. Koskoca İstanbul'da seni tanıdı ablacığım. Efesliler 2:8 diyor ki iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Ben iman ettim, Fraser etmedi. Onun için hala dua ediyoruz. Lütfen onun için de dua edin. İman etsin. Ama şimdilik iman ettim, o iman etmedi. Tanrı'nın sözü diyor ki bu bir ödül değildi, bir armağandı. Onu hak etmedim. Hak etmiyorum. Fraser de hak etmiyor. Hiçimiz de hak etmiyoruz. Hepimiz günahkarız. Hepimiz Tanrı'nın yücelliğinden yoksun kalıyoruz. Günahlarımızın ötürü. Hepimiz Tanrı'dan bir ceza beklemeliyiz. Ama aslında Tanrı bize lütfetti, seçti, diriltti ve kurtuluş verdi. Bu harika bir mucize, değil mi? Yakup'u seçti. Çin'de bir vaiz bunu bir grup fahişelere anlatmaya çalışıyordu. Bu gerçeği. Tamam mı? O zaman bir grup fahişeler vardı ve bir vaiz bunu anlatmaya çalışıyordu. Tanrı sizi sevdiği için sizi kurtarmak istiyor dedi. Ama bu fahişeler için bu çok yabancı bir konsept. Çünkü hayatları boyunca hiç sevilmedikleri için sevgi ne olduğunu anlayamadılar, çözemediler. Tamam mı? Yani Tanrı bizi niye sevecek ki? O zaman adam onlara dedi ki peki o zaman şöyle anlatayım. Bir kral varmış, bir imparator, bir hükümdar. Ve o istediği kişileri yanına çağırdı. Ve onlar da geldiler. Çünkü o hükümdar. Fahişeler dediler ki tamam şimdi anladık. Yani Allah hükümdar. Kimi seçmek istiyorsa seçebilir. Değil mi? Vaiz onlara soruyor. Acaba sizi çağırdıysa nasıl hissedersiniz kendinizi? Nasıl hissedersiniz? Kral sizi çağırıyorsa eğer. Nasıl hissedersiniz kendinizi? Heyecanlı. Başka. Onur. Başka. Yani seçilmiş, sevilmiş, özel değil mi? Ve kendilerine itibar edilmiş diye cevap verdiler bu fahişeler. Vaiz aynen öyle, hükümdar olan Tanrı'nın seçme hakkı var. Kimi seçmek istiyorsa seçer, dedi. Peki dedi fahişeler, seçilmiş olduğumuzu nereden bilebiliriz o zaman? Yani biz de seçilmiş olalım, nereden bilebiliriz? Vaiz dedi ki, eğer Mesih'le ilgili bu müjdeyi duyup da kabul ederseniz, eğer günahlarınızdan tövbe edip Rab'be yakınlaşırsınız, demek ki seçilmişsinizdir. Ve o gün bütün o grup fahişe iman ettiler. Ve Rab'e geldiler. O zaman bu hikayeden öğreneceğimiz ilk gerçek budur. Tanrı'nın seçme hakkı vardır. Değil mi? Tamam. Ama bu bir problem yaratabilir. Çünkü bu seçilmişlik gerçeği bu sorun yaratabilir. Ne? Umursamazlık, sorumsuzluk, kadercilik. Tamam, yani alın yazısı varsa, ya ben sorumlu değilim. Değil mi? Alın yazısı varsa benimki çok büyük olacaktı. Ama umursamazlık yaratabiliyor. Çünkü yani kader evladım, kader diyebiliriz. Halbuki bu hikaye, bu fikre asla geçit vermez. Çünkü seçilmişliğin yanında yatan eşdeğer olan başka ikinci bir gerçek var bu hikayede. Bu da kişisel sorumluluk. Kişisel sorumluluk, kendinden sorumlusun. Normalde kutsal kitapta şöyle gidiyor. Bir hikaye anlatılıyor. Ondan sonra kutsal yazıların yazarı kutsal ruhun teşvikinde bir yorum yazıyor son cümlede. Bu hikaye duyduk, şimdi bir yorum olsun. Tamam mı? Ve bu hikayede aynı şey gerçekleşir. Hikaye anlattıktan sonra yazar bize diyor ki, böylece İsa'yı ilk oğlu hakkını küçümsemiş oldu. Yani yorum neydi? Kabahat İsa'da. Onu suçluyor. Onu suçluyor. Tamam mı? Yani bu hikayede problem nerede? İsa'da. Yani mercimek içmeseydi, ilk oğluk hakkını satmasaydı, biraz belline, diline hakim olsaydı yani, iştahlarını hakim olsaydı. O zaman burada bir kişisel sorumluluk kavramı var. Ve yeni antlaşmadaki yorum ne olacak? İbraniler 12-16. Kimse fuhuş yapmasın ya da ilk oğluk hakkını bir yemeğe karşılık satan İsa gibi kutsal değerlere saygısızlık etmesin. Ne diyor? Hiç kimse İsa gibi olmasın. Kutsal değerlere saygısızlık etmesin diyor. Onu suçluyor. Kabahat onda. Biliyorsunuz İsa daha sonra kutsanma hakkını miras almak istediyse de geri çevrildi. Kutsanmak için gözyaşı döküp yalvarmasına karşın vermiş olduğu kararın sonucunu değiştiremedi. Adam pişman oldu. Ama yine de sattı, imza attı. Yapacak bir şey yok. Gitti. Mercimek çorbası için gitti. Ve burada Tanrı'nın sözü diyor ki İsa kutsal değerleri küçümsedi. Anlık bir iştah için geleceğini sattı. Ve bu hepimize bir ibret olsun. İsa gibi olmayalım. Burada bir öz denetim söz konusu var değil mi? Diline de beline de hakim ol. Öz denetim lazım. Benle Jess'in nikahımızda orada bir vaaz verildi. Ve o vaaz veren adam bizim çok yakın bir arkadaştık. Bizden biraz daha büyüktü. Bizim kilisemiz için çalışıyordu o zaman. Ve kutsal ruhla dolu, gerçekten harika bir önderdi. Onu çok sevdik. Ve nikahımızda bir vaaz verdi. İbrahim hakkında aslında ve hatırlıyorum bugüne kadar. Ve adam çok armağanlıydı. Eşi de, çocukları da güzeldiler. Ama bir gün eşi yokken evde, genç bir kızla eşini aldattı. Anlık bir zevk için, anlık bir zevk için her şeyi sattı. Her şeyi bitirdi. Evlilik bitti. Efendim kilisede hizmet bitti. Kutsal ruhun doluluk bitti. Çocukları gitti. Pişman oldu mu? Oldu. Ama geç kaldı abi. Biz çok üzüldük. Tamam mı? Anlık bir zevk için her şeyi sattı. O zaman dikkat etmemiz lazım, korkmamız lazım. Kendimize hakim çıkmamız lazım, değil mi? Çünkü öfkeyle kalkan zarala yatar. Yani İsaf çorbaya içmeseydi gerçekten biz de dikkatli olmamız lazım. Çünkü her an her şey olabilir ve anlık bir zevk için, bir iştah için her şeyi satmış olabilirsin abi. O zaman dikkat etmemiz lazım. Ve benim gördüğüm bu hikayede yan yatan iki eşdeğer gerçek var. Birincisi seçim, ikincisi de sorumluluk. Tamam mı? Yakup seçildi. Çünkü Tanrı onu sevdi. Ve onu seçti. Yakup neden kurtuldu? Çünkü Tanrı onun kurtulmasını istedi. Yani sorumlu olan burada Tanrı. Esav mahvoldu, yargılandı, cezalandırıldı. Ama burada kabahat nerede? Kabahat İsav'da. Çünkü kişisel sorumluluk var. O zaman biz şöyle diyoruz, tamam mı? Eğer İsa Mesih'e iman ettiysen, yani senin iyiliğin için değil, Tanrı'nın seçimine dayanıyor. Tamam mı? Ama eğer bir insan İsa Mesih'e iman etmezse, kabahat Allah'ta değil. Kabahat o kişide. Seçseydi, iman etseydi, çorbaya içmeseydi. Anlatabiliyor muyum? Ve bu çok önemli. Bu iki gerçek yan yana oturuyor. Ve ikisi de eşdeğer. Tanrı'nın seçme hakkı ve senin kişisel sorumluluğun. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bizim Hristiyan hayatımız için. Şimdi bu hikayede bir üçüncü söz konusu da vardır. Üçüncü bir öğretişi vardı. Şimdi İsav benliği resmeder. Tamam mı? Hayat boyunca benliğine başa çıkamadı. Hayat boyunca iştahlarına başa çıkamadı. Tamam mı? Her zaman yeniliyordu. Yenilgiye uğruyordu. Her zaman. Ve benliği resmeder. Simgesel bir şekilde. Yakup ise Tanrı'nın tohumunu resmeder. Yani gittikçe inişli çıkışlı bir hayat sürecek. Biz göreceğiz önümüzdeki haftalar boyunca. İnişli bir engebeli bir yol olacak. Ama gitgide yavaş yavaş bazen yenerek bazen yenilerek en sonunda Tanrı'nın isteği onun hayatında gerçekleşecek. En sonunda. Ve aynen öyle. Bu iki çocuk Rebekka'nın karnındayken itişiyorlardı. Yani rahminde bile mücadele içindeydiler. Tamam mı? Biri başa çıkacak, biri yenilecek. Ve karnındayken bile itişiyordu. Bir mücadele içindeydiler. Ve hayatlarımız bizim de ikizler gibi ikisi arasında bir boğuşmadan ibarettir. Tamam mı? Çünkü İsa Mesih dedi ki, ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. O zaman biz de her zaman o çatışma, o savaş içindeyiz. Her zaman. Yani benim ruhum erken kalkıp da dua etmek istiyor ama benliğim daha da yatmak istiyor. Tamam mı? Bir mücadele içinde. Bir mücadele. Yani ruhum Tanrı'ya büyük para vermek istiyor, bağışlamak istiyor. Ama benliğim diyor ki ya kötü gün gelirse ve bankada bir şey yoksa, o zaman burada iman ve benlik bir mücadele içinde. Bu ikizlerde olduğu gibi. Ve Pavlos Galatiler 5:17'de şöyle demiştir. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Ve her zaman içimizde, Rebekka'nın içinde doğduğu gibi mücadele içindeler. Boğuşuyorlar. Tamam mı? Adem topraktan ve ruhtan yaratıldı. Ve topraktan yaratıldığı için her zaman bir yer çekimi var. Yani yere düşmeye yatkındır. Ama ruhtan da yaratıldığı için her zaman havaya uçmak da Tanrı'ya yaklaşmak istiyor. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Her zaman içimizde bile. Bu, ve acaba iman ettiğinde bu duracak mı? Yoksa devam edecek mi? Devam edecek mi Meç abi? İçinde devam ediyor. İçimde de. Yani yüreklerimiz karmaşık. Yüreklerimiz karmaşık. Ve bunun için en güzel en güzel resim bunun için bir tohum. Çünkü iman ettiğinde Tanrı yüreğine bir tohum ekti. Ve bu tohum Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın yaşamı. Aslında İsa Mesih'in ta kendisi yüreğimize ekti. Ve gittikçe o tohum büyüyecek, filizlenecek, kök sağlayacak, büyüyecek, meyve verecek ve bütün hayatlarımıza dolduracak. Gittikçe bu tohum büyüyecek. Yakup'un hayatında göreceğiz. Bazen yeniliyor. Bazen de yeniyor. Ama en sonunda Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın çağrısı onu zafere ulaştırıyor. Ve senin hayatında da aynen öyle bu olacak. Biz bir mücadele içinde kalacağız ama Tanrı'nın içinize ekilen tohuma yer verirsiniz, açarsınız eğer, o tohum meyve verecek son güne kadar. Tanrı'nın lütfu bizim içimizde böyle çalışıyor. Yeni anlaşmadan bir ayet, Yakup 1:21. Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak. Burada söz konusu kişisel sorumluluk. Tamam mı? Her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllülükle kabul edin. Ve burada söz konusu seçilmişlik. Tanrı seni sevdi, seni seçti ve yüreğine bir tohum ekti abi. Ve o tohum hayatın boyunca büyüyecek, büyüyecek ve seni kurtaracak güçtedir. Ve seni değiştirecek güçtedir o tohum. O müjde tohumu. O lütuf tohumu. Anlatabiliyor muyum? O zaman biz ne yapmamız lazım? O tohum için yer açmamız lazım. Yani bahçeye bir tohum ekersen bütün yabani ot temizlemen gerekiyor değil mi? O tohum kök sağlasın diye, filizlensin diye, çoğalsın, büyüsün diye. Aynı zamanda İsa Mesih tohum hakkında bir sürü benzetmeler anlattı. Ve hepsi buna değiniyor. Mesela bazı insanlarda bu tohumla birlikte birçok diken de bulunuyor. Tamam mı? O zaman yüreğimde Mesih'in tohumu var. Aynı zamanda bir sürü dikenler de var. Ve İsa Mesih diyor ki onlar nedir? Bu dünyanın zevkleri, kaygıları, zenginlikleri. Ve diyor ki dikkatli değilseniz eğer onlar bu tohumu, bu küçücük tohumu yutabiliyorlar. Boğabiliyorlar. O zaman onları öldürmemiz lazım. Yani ateşe vermemiz lazım. Temizlememiz lazım ki Tanrı'nın bizim içimize ektiği söz büyüsün diye. Yakup'un hikayesi zor olacak. Yani dizi gibi olacak. Burada gerginlik var, rekabet var, hırs var, kıskanç var, nefret var. Yani harika bir hikaye gerçekten. Mafya babası var, kontrolcü anne var. Yani neydi o çocuklar duymasından? Dominateyze. Dominateyze de var. Yani bu, her karakterimiz var bu hikayede. Ama zor bir hikaye anlamak için. Çünkü yani Yakup Rab'le yüzleşerek hemen değiştirilmiyor. Yani o aniden değişiklik olmuyor onun hayatında. Bu bir mücadele devam ediyor hayat boyunca ve bizim için de aynı şey olacak. Yani faftiz oldu. Yani şimdi her şey
bir anda değişmeyecek ki. Ama içine bir tohum ekildi abla. Ve o büyüyecek. Ve meyve verecek. Ve son gününde seni kurtaracak güçtedir. Hamdolsun. Ve burada son bir şeyimiz var. Aslında Rebeka'nın rahmindeki ikizler dünyamız gibidir. Dünyamız gibidir. Dünyamızda kötülük var. Recep İvedik var. Ve iyilik de var. Dünyamız da yüreklerimiz gibi karmaşık. Tamam mı? Ailelerimiz de karmaşık. İş yerlerimiz karmaşık. Apartmanlarımız karmaşık. İyi komşularımız var, kötü komşularımız da var. Eyvallah. Yani dünyamız karmaşık. Ve olduğum olası tarih boyunca kötülük daha da güçlü. Daha da üstün. Kazanıyor gibi gözüküyor kötülük. Değil mi? Dünyamızda. Dünya günahın pençesi altındadır. Günah, ölüm, şeytan her şey etkiler. Esav gibi hakim. Ama Tanrı bir tohum vaat etti İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a, Davut'a. Ve o tohum İsa Mesih'in ta kendisiydi. Ve Tanrı o tohumu dünyamıza ekti. Ve İsa çarmıha gerilmeden önce şöyle demiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. İsa Mesih burada kendini bir tohuma benzetiyor ve diyor ki ben öleceğim. Ki öldü. Çarmıha gerilerek öldü. Öldürüldü. Ve ondan sonra gömüldü. Ve onu gömen insanlar, onun düşmanları ne dediler birbirine? İşte efsane bitti, yok oldu. Onu öldürdük, onu gömdük, onu toprağa verdik, kapandık, bitti. Tamam mı? Ama İsa Mesih'e göre aslında bu tohumu ekiyorlardı Tanrı'nın yüce tasarısına göre. Ve o tohum İsa Mesih ölümden dirildiğinde o tohum topraktan çıktığını görüyoruz. Ve filizlenmeye başladı. Ve yeşermeye başladı. Ve büyümeye başladı. Ve şimdi 2000 sene sonra o bitki İsa Mesih'ten gelme hala çoğalmaktadır. Hala ürün vermektedir, meyve vermektedir. Hala dünyamızda yayılmaktadır. Tamam mı? Tanrı'nın egemenliği durdurulamaz arkadaşlar. Durdurulamaz. Tanrı ekti, şimdi büyüyor ve bir gün bu tohum aracılığıyla, İsa Mesih aracılığıyla bütün dünyayı kurtarıp da yenileyecek. Ve biz yenilenmiş bir dünyada, göklerde yaşayacağız. O zaman müjde budur. Yakub'un hayatında, senin hayatında yüreklerimiz karmaşık. Ama Tanrı bir müjde tohumu ekmek istiyor sizin yüreklerinize bugün. Şimdi bir dua zamanımız olacak. Ve umudumuz var ki bu tohum büyüyecek. Ve eğer senin hayatında dikenler varsa, eğer senin yüreğinde yani dünyasal zevkler, zenginlikler, arzular varsa bugün onları öldür. Çünkü onlar çok tehlikeli. Süregelen bir günahın varsa onu öldür bugün. Öldürmeye çalış Rabbin yardımıyla. Çünkü anlık bir zevk için her şeyi satmış olabilirsin. Ve onu görmek istemiyorum. Onu yaşamak da istemiyorum. Ayağa kalkalım. Kutsal Ruh bize yardımcı olacak ve dua edeceğiz.